Ayrım 12.
Sayfa 121. Büyük çocuklar Karl ve Friedrich diğer odaya geçtiler. Şömine tütüyordu ve Karl da onu yakmak için çabalıyordu. Ateşin karşısında çizgili, yırtık bir İskoç battaniyesinin üzerinde cılız bir kedi yatıyordu. Marx ailesi hayvanları çok seviyor, dokunaklı bir şekilde onlara sahip çıkıyordu. Çocuklar sık sık geziden eve dönerken terk edilmiş köpek yavrusu ya da zavallı bir kedi getiriyorlardı. Engels, beyaz ekmeği, jambonu ve peyniri ince dilimler halinde kesiyordu. Sandviç yapmak da üstüne yoktu. Jenny Chan ve Laura çocukça bir kaygısızlıkla ona yardım ediyorlardı. Sonra da çevresine toplandılar ve kendilerine masal anlatmasını istediler. Onlara göre bir tek Maripli, Friedrich'ten daha iyi masallar uydurabiliyordu. Ama bu sıkıntılı günde babalarından herhangi bir şey istemeye cesaret edemiyorlardı. Engels masala başlamadan önce yan odaya gitti. Jenny endişeli bir şekilde karşısına çıktı. Yavrucak çok acı çekiyor, nefes nefese kalıyor. Bronşit'in bu denli acı verdiğine daha önce hiç tanık olmamıştım. Ona nasıl yardım edebiliriz, ne yapabiliriz? Bence onu yıkamak gerek, diyerek kararlı bir şekilde söze girdi Lenşen. Bir zamanlar Bay Hain, Jenny Chan daha bebekken sıcak bir banyoyla ölümden kurtarmıştı onu. Banyo yaptırmaya sen ne dersin, diye umutla sordu Marx. Hırıldayan, terli Francisca'yı kollarına aldı. Kızın küçük burun delikleri açılıyor, şişiyordu. Bazen bulanık, acı dolu gözlerini açıyor ve çevresine bakıyordu. Karl, yaşamında ilk kez zapt edilmezcesine ortaya çıkan çığlık atma, yardım dilenme isteğini bastırdı. Dudaklarını sıkıca kapadı ve gözyaşlarını gizlemek için başını yana çevirdi. Elbette ki bebeğe bir zararı dokunmaz. Banyo tamamen zararsızdır, diye cevap verdi Engels ve sıcak suyu hazırlamak için davranan Lenşen'e yardım etmeye başladı. İçinden ise şöyle düşünüyordu. Çocuk çok hasta. Yoksa Foxçuk gibi onu da mı ölüm bekliyor? Banyodan sonra Francisca biraz rahatladı ve Umut, bu azılı düşman ve beklenen hilekar Marx ailesini rahatlattı. Friedrich kendisini sabırla bekleyen çocuklara döndü. Odadaki tek koltuğu şömineye yaklaştırdı ve Muş hemen onun dizlerine tırmandı. Kızlar da yanına oturdu. Karnı doyan kedi ateşe daha yakın olabilmek için onların ayaklarının dibine yattı. ''Umarım masalınıza engel olmuyorumdur.'' diye sordu Marx ve Times'ın son sayısını incelemek için çalışma masasına yöneldi. ''Hayır Maripli, maalesef ben senin gibi mükemmel bir düş gücüne sahip değilim.'' İyi ki dinleyicilerim oldukça anlayışlı. Evet saygıdeğer bayanlar baylar. Prometheus'un öyküsünü dinlemek ister misiniz? Dedi Engels. Bir eliyle Muş'u, diğerleriyle de Laura ve Cenşen'i sararak. Evet evet Prometheus diye bağırmaya başladılar. Daha önce hiç duymadıkları bu ismi melodik bulup beğenen çocuklar. Friedrich konuya uygun olarak sesini kıstı ve ağır ağır, gizemli bir şekilde masalı anlatmaya başladı. Bu anlatacaklarım, uzun zaman önce acımasız bir İskit kralına ait uzak diyarlarda olmuş. Orada deniz daima gürler köpürürmüş. Ama dik, sivri kayalar, bıçaklar ve hançerler gibi dalgalar tarafından dövülen kıyılarda dimdik dururmuş. Bu vahşi ve ıssız yere o güne dek hiçbir insan ayak basmamış. Ama bir defasında orada zalim Yunan tanrısı Zeus'un korkunç muhafızları görünmüş. Muhafızların isimleri iktidar ve güçmüş. Dev Prometheus'u götürüyorlarmış yanlarında. Prometheus'u sonsuza dek orada kalmak üzere en yüksek kayanın tepesine bağlayacaklarmış. Arkadan acıyla başını eğmiş, ağır ağır yürüyerek Zeus'un oğlu Prometheus'un dostu demirci Hefest geliyormuş. Hefest'e esirin ellerini ve ayaklarını kayaya çakma emri verilmiş. Ama Zeus bu cezayı da az bularak devin göğsüne çelik muçlar çakılmasını emretmiş. Çekiçle daha güçlü vur, zincirleri daha sıkı bağla diye emrediyormuş iktidar ve güç Hefest'e.